Ayrım 10. Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 123. Soruşturma grubunun toplantısı 4'teydi. Wallander artık rapor hazırlama değil, çalışma zamanı olduğunun farkındaydı. Eğer soruşturmayı etkileyebilecek herhangi dramatik bir şey olmazsa ertesi sabah saat 8'de buluşmaya karar verdiler. Saat 5'e gelmeden Wallander emniyetten çıkarak Sara Björklund'un oturduğu Steerboard Gongen'e doğru yola koyuldu. Burası Wallander'in hiç gitmediği bir mahalleydi. Arabasını park ederek bahçe kapısından içeri girdi. O daha kapıya ulaşmadan kapı açıldı. Karşısında duran kadın tahmin ettiğinden de gençti. Wallander onun 30 yaşlarında olduğunu düşündü. Demek Gustav Wetterstedt'in gündelikçi kadını buydu. Wetterstedt'in kendisine gündelikçi kadın dediğini bilip bilmediğini düşündü. İyi günler. Bugün daha önce telefon etmiştim. Siz Sara Björklund'sunuz değil mi? Sizi tanıyorum dedi kadın başını evet dercesine sallayarak. Genç kadın Wallander'i içeri davet etti. Oturma odasındaki masanın üstünde bisküvi ile kahve termosu duruyordu. Wallander gürültü yapan çocukları azarlayan bir adamın sesini duydu. Ses yukarıdan geliyordu. Bir koltuğa oturarak çevresine baktı. Sanki babasının yaptığı resimlerden birini duvarda asılı görecekmiş gibi bir duyguya kapılmıştı nedense. Burada eksik olan tek şey aslında babamın yaptığı resimler diye geçirdi içinden. İşte eski balıkçı, çingene kadın ve ağlayan çocuk. Tek eksik bu. ''Kahve içer misiniz efendim?'' diye sordu Sara Björklund. ''Bana efendim demene gerek yok. Evet, lütfen.'' Gustav Wetterstedt'le resmi olmam gerekiyordu dedi birdenbire Sara. Kendisine mutlaka Bay Wetterstedt denmesini isterdi. Orada çalışmaya başladığımda bana talimatlarını birer birer yazdırmıştı. Wallander genç kadının hemen konuya girmesine çok sevinmişti. Cebinden küçük not defteriyle bir kalem çıkardı. O zaman Gustav Wetterstedt'in öldürüldüğünü biliyorsun demek diye söze başladı.
''Korkunç bir şey bu.'' dedi Sara. ''Kim yapmış olabilir?''
''Biz de aynı şeyi çok merak ediyoruz.''
''Gerçekten de kumsalda mı buldunuz onu? O çirkin kayığın altında mı? Üst kattan görülen o korkunç kayığın altında mı?''
''Evet orada bulduk ama şimdi en başından başlayalım. Gustav Wetterstedt'in evini temizliyorsun değil mi?''
''Evet.''
''Ne kadar zamandan beri onun yanında çalışıyorsun?''
''Yaklaşık 3 yıldan beri. İşsizdim. Bu evi döndürmek için paraya ihtiyacımız var. Ben de zorunlu olarak temizlik işleri yapmaya başladım. O işi de gazetedeki ilanla bulmuştum.''
''Oraya ne kadar sıklıkla gidiyordun?''
''Ayda 2 kez, 15 günde bir perşembeleri.''
Wallander not almaya başlamıştı. ''Her zaman perşembeleri mi giderdin?''
''Evet.''
''Kendi anahtarın var mıydı?''
''Hayır, bana evin anahtarını hiç vermedi.''
''Neden?''
''Evine temizliğe gittiğimde peşimden hiç ayrılmazdı. Bu da beni inanılmaz derecede sinirlendirirdi. Ama parası çok iyiydi.''
''Farklı herhangi bir şey dikkatini çekmiş miydi?''
''Ne gibi?''
''Evde her zaman yalnız mıydı?''
''Evet, her zaman.''
''Yemeğe konukları falan gelmez miydi?''
''Bildiğim kadarıyla hayır. Oraya gittiğimde mutfakta yıkanmayı bekleyen bulaşık hiç görmedim.''
Wallander konuşmasını sürdürmeden kısa bir an duraksadı. ''Onu insan olarak nasıl tanımlayabilirsin?''
Sara'nın yanıtı kısa ve özdü. ''İnsanın canın cehenneme diyebileceği türden biriydi.''
''Bununla ne demek istiyorsun?''
''Sürekli bana patronluk taslardı. Ben onun gözünde önemsiz, sıradan bir temizlikçi kadındım. İşin en komik yanı da bir zamanlar temsilcisi olduğu siyasi parti bizlerin davasını sahiplenmişti.'' Temizlikçi kadınların davasını.
Ajandasında senden gündelikçi kadın diye söz ettiğini biliyor muydun?
Hiç şaşırmadım.
Ama yanında çalışmayı da sürdürdün.
Söylediğim gibi parası çok iyiydi.
Oraya son gidişini hatırlamaya çalış, geçen haftayı.
Her şey her zamanki gibi olağandı. Cinayet işlendiğinden beri kendimi zorluyorum ama olağan dışı bir şey yoktu. O gün de her zamanki gibiydi.
3 yıldan bu yana orada alışılmışın dışında herhangi bir şey olmadı mı? Wallander Sara'nın yanıt vermeden önce bir an duraksadığını fark ederek hemen dikkat kesildi.
Geçen yıl bir keresinde garip bir şey olmuştu diye söze başladı Sara. Kasım ayında, neden bilmiyorum ama ayın kaçı olduğunu hatırlamıyorum, Perşembe yerine o hafta cuma günü gitmiştim oraya. Eve doğru yaklaşırken garajdan büyük ve siyah bir araba çıktı. Siyah camlı, içi görünmeyen bir arabaydı bu. Sonra da ben her zamanki gibi yine evin zilini çalmıştım. Kapının açılması uzun sürdü. Karşısında beni görünce çok öfkelendi. Kapıyı yüzüme kapattı. Beni kovacağını sanmıştım ama gelecek sefer gittiğimde hiçbir şey olmamış gibi davranıp bir şey söylemedi. Olanları tümüyle göz ardı etti.
Wallander genç kadının konuşmasını sürdürmesini bekledi. Hepsi bu kadar mı?
Evet.
Garajdan siyah ve büyük bir araba çıktı.
Evet.
Wallander genç kadının daha fazla bir şey bilmediğini anlamıştı. Aceleyle kahvesini bitirerek ayağa kalktı. Başka bir şey hatırlarsan beni ara lütfen dedi evden çıkarken arabasına binerek kente döndü.
Büyük siyah bir araba Wettersted'in evine gitmiş diye geçirdi içinden.
Acaba arabada kim ya da kimler vardı?
Saat 6 olmuştu. Sert bir rüzgar olanca hızıyla esiyordu.
9. Bölüm. Wallander Wettersted'in villasına döndüğünde Nüberg'le ekibi evin içindeki araştırmalarına başlamıştı. Neredeyse tonlarca kumu kazmışlar ama cinayete ilişkin tek bir ipucu bile bulamamışlardı. Yağmur yeniden yağmaya başlayınca da Nüberg hiç zaman yitirmeden hemen kumu muşambayla örtmüştü. Havanın düzelmesini beklemek zorundaydılar. Wallander Sara Björklund'un çarşamba yerine cuma günü temizliğe gitmesiyle büyük bir siyah araba görmesinin Wettersted'in içine girilemez dünyasında küçük bir kapı açtığını düşünüyordu. Aksi halde Wettersted'in Sara'ya öfkelenmesinin ya da genç kadını kovmamasının ve bu olaydan hiç söz etmemesinin bir başka nedeni olamazdı. Öfke ve sessizlik aynı mizacın iki farklı yüzüydü. Nüberg Wettersted'in oturma odasında bir koltuğa oturmuş kahve içiyordu. Wallander Nüberg'in termosunun bir haydi eski olduğunu fark etti. 50'li yıllarda kullanılan termosa benziyordu. Nüberg olası izleri silmemek için koltuğun üstüne bir gazete kağıdı sermiş öyle oturuyordu.
Cinayet yerini henüz bulamadık dedi Nüberg. Şimdi de yağmur yağdığından çıkıp aramanın bir anlamı yok.
Umarım olay yerini muşambayla iyi örtmüşsünüzdür dedi Wallander. Yağmur hızlandı, rüzgar da sert esiyor.
Merak etme diye karşılık verdi Nüberg.
Çalışma masasını bitirmek istiyorum dedi Wallander.
Anson aradı, Wettersted'in çocuklarıyla konuşmuş.
Yeni mi konuşmuş çocuklarla? Ben bunu daha önce yaptığını sanıyordum.
Bu konuda bir şey bilmiyorum, ben onun söylediklerini yineliyorum yalnızca.
Wallander çalışma odasına giderek masanın başına geçip oturdu. İyice görebilmek için masadaki lambayı yanına çekti. Sonra sol taraftaki çekmecelerden birini açtı. Çekmecede bu yılın vergi iadelerinin bir kopyası duruyordu. Wallander evrakı alarak masanın üstüne koydu. Wettersted'in gelirini yaklaşık 1 milyon kron olarak beyan ettiğini gördü. Evrakı incelediğinde de bu gelirin büyük bir bölümünün özel emeklilik maaşıyla hisse senetlerinden olduğunu fark etti. Wettersted'in İsveç ağır sanayisinden hisseleri vardı. Bu gelirlerin dışında Wettersted, T'den yayın evinden gelen teliflerini de beyan etmişti. Net servet bölümünün altına da 5 milyon kron yazmıştı. Wallander bu rakamı ezberledi. Vergi iadesi evrakını çekmeceye geri koyarak bir sonraki çekmeceyi açtı. Bu çekmecenin içinde bir albüm vardı. İşte Unbrit'in merak ettiği aile fotoğrafları burada olmalı diye geçirdiği içinden. Albümü masanın üstüne koyarak açtı. Gittikçe artan bir şaşkınlıkla albümün sayfalarını çevirdi. Albüm eski moda porno resimlerle doluydu. Bazıları gerçekten de soluk kesiciydi. Wallander bazı sayfaların diğerlerine oranla çok daha kolay açıldığını fark etti. Wettersted'in genç mankenlerden hoşlandığı anlaşılıyordu. Dış kapının vurulduğunu duydu. Bir süre sonra Martinson içeri girdi. Wallander arkadaşını başıyla selamladıktan sonra albümü gösterdi.
Bazı insanlar pul koleksiyonu yapar dedi Martinson. Bazıları da bu tür resim koleksiyonu.
Wallander albümü kapatarak yerine koydu.
Malmö'den Siogren adında bir avukat aradı, dedi Martinson. Gustav Wetterstedt'in vasiyetinin kendisinde olduğunu söyledi. Sürpriz varisleri olup olmadığını sordum. Yokmuş ve tüm varlığı yasal varislerininmiş. Wetterstedt genç hukuk öğrencilerine burs veren bir vakıf kurmuş. Bunu uzun zaman önce yapmış ve vergisini de ödemiş. Demek bildiklerimiz bu kadar. Gustav Wetterstedt varlıklı biriymiş ama babası liman işçisi değil miydi diye merakla sordu Wallander. Swedberg geçmişini araştırıyor, dedi Martinson. Wetterstedt'le ilgili birçok şey bilen ve belli güçlü eski bir parti sekreteriyle bağlantı kurduğunu duydum. Ama ben buraya Salomonson'un tarlasında kendini yakan kız hakkında konuşmak için gelmiştim.
Kızın kim olduğunu mu öğrendin?
Hayır, ama bilgisayar sayesinde o harflerin 2000 olasılığı içerdiğini öğrendim. Uzun bir liste çıkardım.
Wallander bir an için düşündü. Şimdi ne yapacaklardı?
Interpol'e vermeliyiz, dedi. Şu yeni kuruluşun adı neydi? Europol.
Evet. Kızın bilgilerini içeren bir yazı gönder. Yarın da kolyenin bir resmini çekeriz. Meryem Ana kolyesinin. Wetterstedt'in ölümü öncelikli olmasına karşın yine de o kızla ilgili soruşturmayı sürdürmeye çalışmalıyız.
Kolyeyi bir kuyumcuya gösterdim, diye yanıtladı Martinson. Altın olduğunu söyledi.
Birileri mutlaka onu merak ediyordur, dedi Wallander. Hiç akrabasının olmaması pek mümkün değil. Martinson esnedikten sonra Wallander'e yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu.
Yok, dedi Wallander.
Martinson gittikten sonra Wallander bir saat daha çalışma masasının çekmecelerini inceledi. Ardından lambayı söndürerek bir sürede karanlıkta oturdu. Gustav Wetterstedt kim diye geçirdi içinden. Kafamda onunla ilgili oluşturduğum resim hala net değil. Birden aklına bir fikir geldi. Oturma odasına giderek telefon rehberinde birinin numarasına baktı. Saat daha 9 olmamıştı. Numarayı çevirir çevirmez açıldı. Kendisini tanıttıktan sonra konuştuğu kişiye kendisini ziyaret etmek istediğini söyledi. Sonra da telefonu kapattı. Üst kata Nüberg'in yanına giderek bir işi çıktığını, daha sonra yine geleceğini söyleyip evden çıktı. Rüzgar olanca hızıyla eserken yağmur da yağıyordu. Sırılsıklam olmamak için arabasına koşarak gitti, sonra da yola koyularak Österport Okulu'nun yanındaki binanın önünde durdu. Zile basarak bekledi, kapı açılınca üçüncü kata çıktı. Lars Magnusson kapının önünde onu bekliyordu.
''Görüşmeyeli epey oldu'' dedi Lars Magnusson Wallander'in elini sıkarken.
''Evet'' diye karşılık verdi Wallander, ''en son 5 yıl önce görüşmüştük.'' Uzun süre önce Lars Magnusson gazeteciydi. Expressen gazetesinde uzun yıllar muhabirlik yaptıktan sonra büyük kentten sıkılmış ve doğduğu yere Üstad'a dönmüştü. Arkadaş olan eşleri sayesinde tanışmışlardı. Bir sohbetleri sırasında ortak yanları olduğunu anlamışlardı. Bunlardan biri de opera tutkusuydu. Wallander eşi Mona'dan boşandıktan bir süre sonra Lars Magnusson'un tescilli bir alkolik olduğunu öğrenmişti. Ortaya çıkan bu gerçek bir bomba gibi patlamıştı. Wallander'in nöbetçi olduğu bir akşam bir polis devriyesi Lars Magnusson'u sürükleyerek emniyete getirmişti. O kadar sarhoştu ki ayakta duramıyordu. O şekilde araba kullanmış ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankadan içeri girmişti. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Lars Magnusson'a yargıç 6 ay hapis cezası vermişti. Hapisten çıktıktan sonra gazeteye geri dönmemişti. O sırada karısı da onu terk etmişti. İçmeyi sürdürmüş ama o kritik çizgiyi geçmemeyi de başarabilmişti. Gazetecilik mesleğini bıraktıktan sonra yaşamını gazetelere satranç problemleri hazırlayarak kazanmaya başlamıştı. İçkiden kendini öldürmemesinin tek nedeni her gün en azından bir satranç problemi hazırlayıncaya kadar içki içmemesinden kaynaklanıyordu. Evinde artık faks makinesi olduğundan postaneye gitmek için sokağa çıkması da gerekmiyordu. Satranç problemlerini gazeteye evden gönderiyordu. Wallander eski arkadaşının sade dairesine girdi. Evin içindeki kokudan Magnusson'un içmeye çoktan başladığı anlaşılıyordu. Masanın üstünde bir şişe vodka duruyordu. Ama Wallander kadehi göremedi. Lars Magnusson Wallander'den bir haydi büyüktü. Beyaz saçları kirli gömlek yakasına dek uzanıyordu. Yüzü kırmızı ve şişti. Ama Wallander arkadaşının gözlerine net ve pırıl pırıl baktığını gördü. Kimse Magnusson'un zekasına bir şey diyemezdi. Ortada dolaşan söylentilere bakılacak olursa bir zamanlar yazdığı şiirleri Bonniers yayınları basmayı kabul ederek kendisine bir miktar avans göndermiş ama kitabın tam basılma aşamasında Magnusson vazgeçtiğini söyleyerek avansı geri vermiş ve kitabının basılmasına izin vermemişti.
''Doğrusu seni beklemiyordum.'' dedi Magnusson. ''Otur ne içersin?''
''Bir şey almayayım sağ ol.'' diyen Wallander kanepenin üstündeki gazete yığınlarını yere koyarak oturdu. Wallander'in karşısına oturan Magnusson ara sıra vodka şişesini ağzına dayayıp içiyordu. Müziğin sesini kısmıştı.
''Uzun zaman oldu.'' dedi Wallander. ''Seni en son ne zaman gördüğümü hatırlamaya çalışıyorum.''
''İçki dükkanındaydı.'' diye karşılık verdi Magnusson. ''Yaklaşık 5 yıl önce. Sen şarap alıyordun, ben de başka bir şey.''
Wallander evet dercesine başını salladı, hatırlamıştı.
''Hafızan yine her zamanki gibi güçlü.''
''Kendimi öldürecek kadar içmiyorum ki.'' diye karşılık verdi Magnusson. ''Buna daha vakit var.''
''Hiç bırakmayı düşündün mü?''
''Her gün düşünüyorum ama buraya beni içkiden vazgeçirmek için geldiğini sanmıyorum.''
''Gazetelerde Gustav Wetterstedt'in öldürüldüğüne ilişkin haberleri herhalde okumuşsundur.''
''Evet.''
''Bana bir zamanlar onun hakkında bir şeyler söylediğini hayal meyal hatırlıyorum. Onunla ilgili çokça skandalın söz konusu olduğunu ama bunların tümünün de örtbas edildiğini söylediğini hatırlıyorum.''
''Evet, hem de çok büyük bir skandaldı.'' diye arkadaşının sözünü kesti Magnusson.
''Wetterstedt'in kim olduğunu anlamaya çalışıyorum.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Bu konuda belki bana yardım edersin.'' diye düşündüm.
''Söylentileri mi yoksa gerçeği mi öğrenmek istiyorsun?'' dedi Magnusson. ''Aslında söylentilerle gerçeği birbirinden ayırt edebileceğimden de emin değilim.''
''Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.'' dedi Wallander. Lars Magnusson vodka şişesinin kendisine gereğinden fazla yakın olduğunu düşünürcesine şişeyi itti.
''Ajan olarak Stockholm gazetelerinden birinde çalışmaya başladım.'' dedi. 1955 yılının ilk baharıydı. Gazetenin gece sekreterliğini Ture Svanberg adında yaşlı biri yapıyordu. Şimdi benim olduğum gibi içkiye düşkün biriydi ama işine gerekli özeni de gösterirdi. Gazeteyi sattıran başlıkları yazmada üstüne yoktu. Çala kalem ve aşırı duygusal yazılara çok öfkelenirdi. Hatta bir keresinde bu tür bir yazıyı almış, paramparça ettikten sonra da kağıt parçalarını öfkeyle yemişti. Kağıtları çiğnemiş ve sonra da yutmuştu. Ve bir süre sonra layık olduğu yere yani kanalizasyona gidecek demişti.
''Bana gazeteciliği Ture Svanberg öğretti. İki tür gazeteci olduğunu söylerdi sık sık. Bunlardan birincisi gerçeği ortaya çıkarmak için, diğeri ise gerçeği örtbas etmek için elinden geleni yapar.'' derdi. ''O birinci gruptandı ve bu iki grup arasında da sürekli ve asla bitmeyecek bir savaş vardır. Bazı gazeteciler gerçeğin peşini bırakmaz ve bunu ortaya çıkarmak için gerekirse canlarını bile tehlikeye atabilirler.'' Bazıları da güç sahiplerine yalakalık yapar ve gerçeğin ortaya çıkmaması için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Gerçekten de bu söyledikleri doğruydu. 15 yaşımda olmama karşın bana öğrettiklerini çabucak öğreniyordum. Güç sahipleri sembolik temizlik firmaları ve cenaze levazımatçılarıyla ittifak kurarlar. Onların ayak işlerini yapmak için ruhlarını satmaya can atan birçok gazeteci vardır. Gerçeğin ortaya çıkmaması için güneşi balçıkla örtmeye çalışırlar, skandalları örtbas ederler, temiz toplum safsatalarıyla gerçeği tüm güçleriyle bastırırlar. Yüzünü buruşturarak şişesinden uzanıp büyükçe bir yudum aldı. Wallander arkadaşının göbeklenmeye başladığını fark etti. Gustav Wetterstedt'le ilgili o günlerde tam olarak ne olmuştu? Magnusson cebinden bir paket sigara çıkardı, sigarasını yakarak dumanı havaya savurdu.
''Fahişeler ve sanat'' dedi. ''Gustav'ın karısından habersiz kiraladı, Vasastan'daki evine yıllarca her hafta genç bir kız götürdüğünü herkes biliyordu. Bu işlerle ilgilenen özel bir yardımcısı vardı. O günlerde bu yardımcının morfinman olduğunu ve Wetterstedt'in ona morfin bulduğunu duymuştuk. Birçok doktor arkadaşı vardı.'' Aslında fahişelerle ilişki kurması biz gazetecileri pek ilgilendirmiyordu. Wetterstedt bunu yapan ne ilk ne de son İsveçli bakandı. Aslında burada bir kuraldan mı yoksa bir ayrıcalıktan mı söz ettiğimizi sormamız gerekir. Bazen bu sorunun yanıtını merak ederim. Her neyse, bir gün işler değişti. Fahişelerden biri tüm cesaretini toplayarak Vetters dedi, kendisine şiddet uyguladığı için polise şikayet etti.
Bu tam olarak ne zamandı diye arkadaşının sözünü kesti Wallander.
60'lı yılların ortalarında genç kadın bakanın kendisini deri bir kemerle dövdüğünü ve ayaklarının tabanlarını jiletle kestiğini ileri sürdü. Büyük olasılıkla jilet yüzünden kadın onu polise şikayet etti. Olay gittikçe ilginçleşiyordu. Tek sorun polisin kraldan sonra ikinci olan İsveç hukuk güvenliğinin en yüksek koruyucusu Adalet Bakanı'na karşı yapılan bu şikayeti araştırmasının olanaksız olmasıydı. Bu yüzden de tüm olay örtbas edildi. Polis raporu ortadan kayboldu.
Kayboldu mu?
Yakıldı.
Peki bakanı şikayet eden genç kız ona ne oldu?
Kız birdenbire Westeros'taki o pahalı butiklerden birinin sahibi oluverdi.
Wallander şaşkınlıkla başını salladı. Tüm bunları nereden biliyorsun?
O günlerde Sten Lundberg adında bir gazeteci arkadaşım vardı. Tüm o karışıklığı çözmeye karar vermişti. Ama gerçeğe adım adım yaklaştığına ilişkin söylentiler ortaya çıkınca anında kara listeye alındı ve işinden uzaklaştırıldı.
Ve o da buna ses çıkarmadı, öyle mi?
Başka bir seçeneği yoktu ki. Ne yazık ki onun da zayıf bir tarafı vardı, kumarbazdı. İnanılmaz borçları vardı. Kumar borçlarının anında ödendiği doğrultusunda söylentiler çıkmıştı o günlerde. Fahişenin polis raporu gibi bu da örtbas edildi ve hiçbir şey olmamış gibi Gustav Wetterstedt Morfindman adamını fahişelerin peşine salmayı sürdürdü.
10. ayrımın sonu. Sayfa 135.